Ayrım 10. Dönüş. Robert Charles Wilson. Sayfa 94. Milattan sonra 4x10^9. Ateş nöbetlerinden birinde başka bir lamba kırdım. Bu sefer Dayen bunu oda görevlisinden gizlemeyi başardı. Kat görevlisinin odayı temizlemek için gelip beni kudurmuş bir halde görmesi problemine karşılık, Dayen oda temizliği ekibine rüşvet verip 2 günde bir her sabah kirli çarşafları kapının önünden almaları konusunda onlarla anlaşmıştı. Son 6 ay içerisinde yerel hastanelerde dank humması, kolera ve insan KVTS'si vakaları patlak vermişti. Bir karantina vakasının yanındaki epidemiyolojik koğuşunda uyanmak istemiyordum. Beni endişelendiren, dedi Dayen, ben burada yokken olabilecek şeyler. Kendi başımın çaresine bakabilirim. Ateş bastırırsa bakamazsın. O zaman işimiz şansa ve zamanlamaya kalmış. Bir yerlere mi gitmeyi planlıyordun? Her zamanki yerlere gidecektim. Fakat acil bir şey olursa veya bir sebepten dolayı odaya geri dönemezsem ne olacak? Nasıl acil bir şey? Omuz silkti. Varsayımsal konuşuyorum, dedi. Ama öyle bir tonda söyledi ki varsayımsal olduğuna dair pek bir inancım kalmamıştı. Ama üstüne gitmedim. İşbirliği yapmak hariç bulunduğumuz durumu daha iyi kılacak bir şey elimden gelmiyordu. Tedavinin 2. haftasına başlıyordum. Kriz geliyorum diyordu. Mars ilacı kanımda ve dokularımda kritik bir seviyede birikmişti. Ateşim dinince bile kendimi şaşkın ve kafası karışmış hissediyordum. Tamamen fiziksel olan yan etkiler de pek eğlenceli sayılmazdı. Eklem ağrıları, sarılık, kaşıntı. Eğer bu derinizin katman katman değiştiği hissine etinizi açık bir yara kadar açığa çıkarmaya kaşıntı denebilirse tabii. Bazı geceler 4 veya 5 saat uyuyabiliyordum. Galiba rekorum 5 saatti. Derimden dökülen kepeklerin oluşturduğu bir bulamacın içinde uyandım. Dayen yüzeyi kan olmuş yataktan kepeklerimi temizlerken ben de eklem ağrılarımla birlikte yatağın yanındaki bir sandalyeye geçtim. En berrak anılarıma bile güvenmemeye başlamıştım. Genelde hissettiğim şey tamamen evham verici derecede bir duruluktu. Dünya haddinden fazla parlak ve açıktı. Sözcükler ve hafızan fazlaca ısınmış bir motorda işleyen dişli çarklar gibiydi. Şansıma küstüm. Kendimi tutamadığım zamanlar lazımlık meselesini üstlenen Dayen şansına daha da çok küsebilirdi. Aslında bir bakıma bir iyiliğin karşılığını veriyordu. O mücadelenin bu aşamasındayken ben de ona yardım etmiştim. Ancak üzerinden yıllar geçmişti. Buna nasıl katlandığını bilmesem de çoğu gece benim yanımda uyuyordu. Benimle arasındaki mesafeyi dikkatlice koruyordu. Bazen pamuk çarşafın dokunuşu bile beni ağlatmaya yol açabiliyordu. Ama onun neredeyse bilinç dışında orada olduğunu bilmem bile beni rahatlatıyordu. Gerçekten kötü geçirdiğim gecelerde, yani ilaca yenik düştüğüm zamanlar, belki de kolumu sallayıp canını acıtmış olabilirdim. Balkon kapısının önünde duran çiçek desenli şezlonga dönerek gitti. Padang'a yaptığı yolculuklar hakkında pek bir şey söylemiyordu. Orada ne yaptığını az çok biliyordum. Kamarotlarla ve kargo başlarıyla bağlantı kuruyor, kemerden geçişimiz için bir fiyat listesi çıkarıyordu. Tehlikeli bir işe kalkışmıştı. Beni ilacın bıraktığı etkilerden daha kötü hissettiren bir şey varsa o da potansiyel olarak şiddete meyilli, Asyalı ve pervasız bir yaşam süren hedonist kadınlar grubunun içerisine sadece cebe sığan bir biber gazı spreyi ve kendi cesaretiyle gitmesiydi. Ancak bu uç noktada bir risk olsa bile yakalanmaktan iyidir. Onlar derken Çaykin yönetiminin ajanlarını ya da onların Jakarta'daki dostlarını kastediyorum, birkaç sebepten dolayı bizimle ilgileniyorlardı. Bunlardan bir tanesi elbette ilaçtı ve daha da önemlisi yanımızda bulundurduğumuz Mars arşivlerinin birkaç dijital kopyasıydı. Jason'ın son saatleri hakkında bizi sorguya çekmeye bayılırlardı. Bu bahsettiğim son saatler tanıklık ettiğim ve kayıt altına aldığım bir monologdu. Varsayımsalların doğası ve dönü hakkında bana anlattığı her şey vardı. Bunlar sadece Jason'ın sahip olduğu bilgilerdi. Uyudum uyandım, dayen gitmişti. Bir saat boyunca balkon perdelerinin hareket edişini ve kemerin görünen ayağına gün ışığının vurmasını izleyerek Seyşeller hakkında hayal kurarak geçirdim. Hiç Seyşeller'e gittiniz mi? Ben de gitmedim. Kafamda dönüp duran şey eskiden izlediğim bir PBS belgeseliydi. Seyşeller kara kaplumbağalarına, deniz cevizine ve onlarca çeşit nadir kuşa ev sahipliği yapan tropik adalar bütünüydü. Jeolojik olarak hepsi modern insanın evriminden çok öncesine dayanan, bir zamanlar Asya'yı ve Güney Amerika'yı birbirine bağlayan eski bir kıtanın kalıntıları. Bir keresinde dayen rüyaların vahşileşen metaforlar olduğunu söylemişti. Seyşeller hakkında rüya görmemin nedeni, dayen bana açıklıyormuş gibi hayal ettim, kendimi batık, eski ve neredeyse yok olmuş hissetmemdi. Tıpkı kendi dönüşümüm içerisinde sular altında kalmış, boğulmakta olan bir kıta gibi. Tekrar uyudum uyandım, dayen hala yoktu. Uyandığımda hava karanlıktı, hala yalnızdım ve şimdiye kadar çok fazla zaman geçtiğini biliyordum. Bu iyi bir işaret değildi. Eskiden dayen hep karanlık çökmeden gelirdi. Uykumda kendi kendime cebelleşiyordum. Pamuk çarşaf allak bullak bir şekilde yerde duruyordu. Ve sokaktan gelip alçı tavandan yansıyan ışıkta zar zor görünüyordu. Üşüyordum ama uzanıp çarşafı almaya mecalim yoktu. Dışarıda hava son derece açıktı. Dişimi sıkıp başımı sola eğsem balkonun cam kapılarından birkaç tane parlak yıldız görebilirdim. Bu yıldızlardan bazılarının mutlak terimlerle düşünecek olursak benden daha genç olduklarını düşünerek kendi kendime eğlendim. Dayeni düşünmemeye çalıştım. Nerede olabilirdi? Başına neler gelebilirdi? Sonra eninde sonunda yıldız ışıkları göz kapaklarımı ısıtırken uyuyakaldım. Sanki fosforlu hayaletler gözümdeki kırmızımsı karanlıkta süzülüyordu. Sabah, en azından ben sabah olduğunu düşünüyordum. Şimdi pencerenin ötesinden gün ışığı geliyordu. Birisi, ki büyük ihtimalle kat görevlisi, iki kere kapıyı çaldı. Malay dilinde kızgın bir şeyler söyledi ve geri gitti. Şimdi hakikaten endişelenmiştim. Gerçi tedavinin bu aşamasında anksiyete, raydan çıkmış asabiliğe dönüşüyordu. Dayeni haddinden uzun tutan şey neydi ve neden elimi tutup alnıma sünger bastırmak için yanımda değildi? Ona bir zarar gelmiş olduğu düşüncesini istemiyordum. Buna dair bir kanıtım olmadığı gibi aynı zamanda kabul edilemez bir şeydi. Yine de başucumda duran plastik su şişesi en az dünden beri boş duruyordu. Dudaklarım o kadar çatlamıştı ki neredeyse patlayacaktı ve en son ne zaman tuvalete doğru topalladığımı hatırlamıyordum. Böbreklerimin hep birden iflas etmesini istemiyorsam gidip banyodaki musluktan biraz su almam gerekiyordu. Ancak çığlık atmadan oturmak bile zordu. Yatağın yanına doğru ayaklarımı indirmek bile dayanılacak gibi değildi. Sanki bütün kemiklerim ve eklemlerimdeki kıkırdaklar yerine cam parçaları ve paslı jiletler koymuşlardı. Başka bir şeye, Seyşeller'e, gökyüzüne odaklanmayı denesem de bu güçsüz ağrı kesici ateşimin yanında tozla duman oluyordu. Arkamda Jason'ın sesini duyduğumu hayal ettim. Elleri kirli olduğu için bana bir şey getirmemi söylüyordu. Eski bir bez parçası ya da güderi parçası gibi bir şey. Banyoyu bir bardak su yerine küçük bir el havlusuyla terk ettim. Ve hatamı fark edene kadar yatağa giden yolu yarılamıştım bile. Aptal! Tekrar başla. Bu sefer boş su şişesini de al. Sonuna kadar doldur. Taşana kadar. Tahta kaşığı takip et. Bahçe düzenleyicilerinin aletlerini tuttu. Büyük evin arkasındaki bahçe kulübesinde ona güderi parçasını uzattım. 12 yaşlarındaydı. Yazın ilk zamanlarıydı. Dönüden birkaç sene öncesi. Suyu yudumla ve zamanı tat. Yine anılar geliyor. Jason bahçıvanın çim biçme makinesini tamir etmeye çalışmamızı teklif ettiğinde şaşırmıştım. Büyük evdeki bahçıvan Dömeyer adında sinirli bir Belçikalıydı. Ardı ardına Galois sigaralarından yakardı ve onunla konuştuğumuzda da sadece yüzünü ekşiterek omuz silkerdi. Motoru duman çıkardı ve birkaç dakikada bir durduğu için çim biçme makinesine sövüyordu. Ona neden bir iyilik yapalım ki? Ancak Jace'i cezbeden şey işin entelektüel zorluğuydu. Bana bütün gece internette benzinli motorları araştırdığını söyledi. Merakı alevlenmişti. In vivo'da bir motorun nasıl göründüğünü merak ettiğini söylemişti. In vivo'nun ne olduğunu bilmiyor olduğum gerçeği de bütün olayın kulağıma bir o kadar daha ilginç gelmesini sağlamıştı. Yardım etmekten mutlu olacağımı söyledim. Aslında Jason biçme makinesini dünden kalan bir sürü Washington Post gazetesinin üstüne koyup deneyine başladığında izlemekten biraz daha fazlasını yapmıştım. Bunu küflü ama özel eşyaların saklandığı kulübenin içinde yapmıştık. Havada gaz, benzin, suni gübre ve bitki öldüren kimyasalların kokuları kötü bir şekilde yayılıyordu. Torbalarca bahçe tohumu ve saman örtüsü, nemli çam raflardan aşağı bıçakların ve ortalığa saçılmış bahçe aletlerinin saplarının olduğu yerlere dökülmüştü. Aletlerin olduğu kulübede oynamamamız gerekiyordu. Genellikle burası kilitli olurdu. Jason anahtarı bodrum kapısının içindeki bir raftan almış. Öğleden sonra sıcak bir cuma günüydü ve Jason'ı çalışırken izlememin bir mahsuru yoktu. Hem öğretici oluyordu hem de garip bir şekilde beni yatıştırıyordu. İlk önce makineyi inceledi. Vücuduyla makinenin yanına yere uzandı. Parmaklarını sakince motor kapağının üzerinde gezdirdi. Vida başlarının yerlerine baktı ve tatmin olduğunda da vidaları çıkarıp düzenle bir kenara koydu. Gövdeyi de çıkarıp onların yanına koydu. Böylece makinenin derindeki işleyiş sahasına gelmiş olduk. Jason bir şekilde kendi kendine tornavidayı ve tork anahtarını nasıl kullanması gerektiğini öğrenmişti. Ya da içgüdülerini kullanarak hareket ediyordu. Yaptığı hareketler deneyimsiz koksa da kendinden emindi. Bir sanatçı veya sporcu gibi çalışıyordu. İncelikliydi, becerikliydi ve kendi sınırlarının farkındaydı. Ulaşabildiği her parçayı parçalarına ayırdı ve sanki bir anatomik illüstrasyonmuş gibi çıkan parçaları postun yağ ile kapkara olmuş sayfalarının üzerine dizdi. Kulübenin kapısı gıcırdayarak açıldığında ikimiz de yerimizden sıçradık. E.D. Lawton erken gelmişti. Sıçtık diye fısıldadım. Bu da Lawton'ın bana sert bir şekilde bakmasına sebep oldu. Kapının önünde tertemiz dikilmiş gri takım elbisesiyle durmuş enkazı inceliyordu. Bu esnada da Jason ve ben sanki elimizde bir penthouse ile yakalanmışız gibi içgüdüsel bir suçluluk haliyle başımızı aşağı eğmiştik. ''Makineyi tamir mi ediyorsunuz yoksa vandallık mı ediyorsun?'' diye sordu sonunda. E.D. Lawton'ın sözlü imzası olan küçükseme ve nefret karışımı bir ton barındırıyordu. Bu numarayı yapmakta o kadar önce ustalaşmıştı ki artık bunu huy edinmişti. Efendim dedi Jason uysalca tamir ediyorum. Anladım. Peki bu senin çim biçme makinen mi? Hayır elbette değil ama şey yaparsam Bay de Meyer'in hoşuna gideceğini düşünmüştüm. Fakat bu Bay de Meyer'in çim biçme makinesi de değil öyle değil mi? Kullandığı aletler Bay de Meyer'in değil, her yaz onu işe almasam sosyal yardıma muhtaç olurdu. Bu benim çim biçme makinem. E.D. sessizliği acı verecek bir seviyeye gelene kadar devam ettirdi. Sonra da problemi buldun mu dedi. Henüz değil. Henüz değil mi? O zaman çalışmaya devam etsen iyi olur. Jason olağanüstü biçimde rahatlamış görünüyordu. Evet efendim dedi. Akşam yemeğinden sonra yaparım diyordum. Hayır, akşam yemeğinden sonra değil. Bir işe koyuldun, tamir et ve parçalarını birleştir, sonra yemeğini yiyebilirsin. İdi o hiç istemediğim ilgisini bana yöneltti. Evine git Tyler, seni bir daha burada yakalamak istemiyorum, haberin olsun. Kendimi dışarı attım ve öğle sonrası parıltısıyla gözlerimi kırpıştırdım. Beni bir daha kulübede yakalayamadı çünkü ona hiç yakalanmadım. O gece kulübeye geri dönmüştüm. Yatak odamın camından bakıp kulübe kapısının gediğinden hala ışık sızdığını gördüğümde saat 10'u geçiyordu. Yemekten kalan bir tavuk butunu buzdolabından aldım, folyoya sardım ve karanlıktan faydalanıp aceleyle yola koyuldum. Jace'e fısıldadım, o da görülmeden içeri süzülmeme yetecek kadar ışığı söndürdü. Üzerinde adeta yağ ve benzinden oluşan Maori dövmeleri vardı ve çim biçme makinesinin motoru anca yarısına kadar toparlanmıştı. Jason tavuğu kurt gibi birkaç kere ısırdıktan sonra neden bu kadar uzun sürdüğünü sordu. 15 dakika içerisinde tekrar bir araya getirebilirim dedi ama çalışmaz. İşin zor kısmı tam olarak tersliğin nereden kaynaklandığını bulmak. Dahası durum gittikçe vahim bir hal alıyor. Yakıt borusunu temizlemeye kalksam içine hava kaçacak ya da delik açılacak. İyi gözüken hiçbir şey yok. Karbüratörün gövdesinde ince bir çatlak var ve nasıl tamir edeceğimi bilmiyorum. Ne yedek parçalar var ne de doğru aletler. Doğru aletlerin ne olduğundan emin bile değilim. Yüzünü buruşturdu. Bir an ağlayacak sandım. Boş ver o zaman dedim. Git ve İdi'ye üzgün olduğunu söyle. Bırak haftalığından ya da bir şeylerden kessin. Bana öyle bir baktı ki sanki asil ama saçma derecede saf bir şey söylemiştim. Hayır Tyler, teşekkür ederim ama bunu yapmayacağım. Neden peki? Ancak cevap vermedi. Tavuk butunu bir kenara koydu ve parçalara ayrılmış çılgınlığına geri döndü. Tam çıkıyordum ki kapı bir kere daha olağanüstü bir sessizlikle çaldı. Jason ışığı söndürmem için işaret yaptı, kapıyı araladı ve kız kardeşini içeri aldı. Belli ki ED'nin onu burada bulmasından çok korkuyordu, sesi fısıltıdan öteye geçmiyordu. O da benim gibi Jace'e bir şeyler getirmişti. Tavuk budu değildi, kendi avuç içi büyüklüğünde bir mobil internet tarayıcısı getirmişti. Jason aleti görür görmez yüzü aydınlandı. Diane dedi. Diane şşş dedi ve bana yandan gergince gülümsedi. Alt tarafı bir alet diye fısıldadı ve kulübeden çıkmadan önce bize bakıp kafasını salladı. Diane işini biliyor dedi Jason. Diane odayı terk ettikten sonra. Alet işime yaramaz. Asıl kullanışlı olan şey alet değil, ağ. Bir saat geçmeden batı yakasından uzaktan kumandalı robot müsabakaları için küçük motorlar modifiye eden mekanik işlere meraklı insanlara durum hakkında danışma yapıyordu. Gece yarısı olduğunda makinenin onlarca açığını geçici de olsa tamir etmişti. Ben de oradan ayrıldım, gizlice eve sıvıştım ve babasını çağırdığında olanları yatak odamın penceresinden izlemeye başladım. İdi pijamaları ve açık fanila gömleğiyle ayaklarını sürüyerek büyük evden çıktı. Jason makineyi çalıştırırken kollarını kavuşturup izlemeye koyuldu. Makinenin çıkardığı ses sabahın erken saatinin karanlığıyla hiç bağdaşmıyordu. İdi birkaç dakika boyunca dinledi, sonra omuz silkti ve eliyle Jason'a eve girmesini söyledi. Jace kapıya gelince hafifçe duraklayıp bahçenin ucunda yanan ışığımı gördü ve gizli saklı bir şekilde el salladı. Yaptığı tamir geçici bir çözümdü tabii. Galois tiryakisi bahçıvan sonraki çarşamba geldi ve makine çalışmayı durdurup Hakk'ın rahmetine kavuşana kadar bahçeyi yarısına kadar biçti. Biz de ağaçlığın oradaki gölgelerden dinliyorduk ve en azından onlarca kullanışlı Flamanca küfür öğrenmiştik. Hafızası neredeyse fotoğrafik olan Jason da "Gott verdomme, mein Kloten Milliardiu" lafını çok tutmuştu. Jason'ın Rice okul kütüphanesinden bulduğu Flemenkçe İngilizce sözlüğünden bakıp bir araya getirdiği kelimelere göre kelimenin tam manasıyla "Tanrı toplarının milyon kere belasını versin, Yüce İsa" anlamına geliyordu. Sonraki birkaç ay her ne zaman ayakkabısının düğümü çözülse ya da bilgisayarı bozsa bu ifadeyi kullandı. Eninde sonunda ED yeni bir makine için paraları sökülmek zorunda kaldı. Mağaza eskisini tamir ettirmenin çok pahalıya mal olacağını söylemişti. Bu kadar çalışması bile bir mucizeymiş. Bana annem anlatmıştı, ona da Carl Lawton söylemiş ve bildiğim kadarıyla da ED bu konu hakkında Jason'da bir daha konuşmamış. Bunun üzerine Jace'le bir defa güldük ama aylar sonra olayın artık eski büyüsü kalmamıştı. Sürüne sürüne yatağa geri gittim. Benim yaptığım gibi kardeşine sadece gönül alan bir hediye değil, aynı zamanda gerçekten kullanışlı bir hediye vermiş olan Diane'i düşünüyordum. Şimdi neredeydi? Yükümü hafifletecek hangi hediyeyi getirebilirdi? Kendi varlığı yeterli olurdu. Gün ışığı bir su gibi tıpkı içinde asılı kaldığım ve içi boş dakikalar boyunca boğulduğum ışık saçan bir nehir gibi odadan aktı. Bütün ezeyanların parlak ve hummalı geçmiyordu. bazen yavaş, süründürücü ve soğukkanlı geçiyordu. Gölgelerin otel duvarına tıpkı sürüngenler gibi tırmanışını izliyordum. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bir saat geçiyordu. Bir daha gözümü açıp kapadığımda gece çökmüş oluyordu. Kafamı kemerli geçide bakmak için uzattığımda güneş ışığı olmuyordu. Onun yerine karanlık bir gök, tropikal fırtına bulutları ve ateşimin tetiklediği görsel imgelerden ayırt edemediğim yıldırımlar, varlığından şüphe duymadığım gök gürültüleri, dışarıdan gelen ani mineral kokuları ve balkonun betonuna vuran yağmur damlalarının sesi oluyordu. Sonunda başka bir ses, kapı kilidine giren bir anahtar, menteşelerin gıcırdaması. "Dayen," dedim. Fısıldadım ya da boğuk bir ses çıkardım. Odanın içine aceleyle kendini attı. Sokaklara uygun bir şekilde giyinmişti. Deri kesim kazağı ve üzerinden yağmur damlaları akan geniş kenarlı şapkası vardı. Yatağın yanında durdu. "Üzgünüm," dedi. "Özür dilemene gerek yok. Sadece..." "Demek istediğim, üzgünüm Tyler ama hemen giyinmem gerek. Gitmemiz lazım. Hem de hemen şimdi. Dışarıda bir taksi bekliyor." Söylediklerini sindirmem biraz zaman aldı. O sırada da Diane sert kapakları olan bir valizin içine bir şeyler fırlatıyordu. Bunlar kıyafetler, hem resmi hem de sahte evraklar, hafıza kartları, bir raf dolusu şişe ve şırıngaydı. "Ayağa kalkamıyorum," demeye çalıştım ama sözcükler ağzımdan doğru düzgün çıkmadı. Böylece birkaç dakika sonra beni giydirmeye başladı. O sormadan ayaklarımı kaldırarak ve çığlık atmak yerine dişlerimi sıkarak kendi saygınlığımı biraz koruyabildim. Ardından ayağa kalktım ve beni yatak ucundaki sudan biraz daha almam için zorladı. Beni banyoya götürdü. İdrarım vıcık vıcıktı ve kanarya sarısı renginde çıkıverdi. "Kahretsin," dedi, "çok susuz kalmışsın." Bir kere daha ağzımı dolduracak kadar su verdi ve kolumun içini akrep zehri gibi yakan bir ağrı kesici yaptı. "Tyler, çok üzgünüm." Fakat bir yağmurluk ve şapkayı giymem için zorlamayı kesecek kadar üzgün değildi. Sesindeki endişenin farkına varacak kadar uyarılmış durumdaydım. "Peşimizde olan şey ne?"
"Hiç hoş olmayan bazı insanlarla karşılaştım diyelim."
"Nereye gidiyoruz?"
"Denizden uzak bir yerlere, haydi."
Otelin loş koridoru boyunca apar topar ilerledik. Merdivenlerden zemin kata doğru uçtuk. Dayan bir yandan sol eliyle valizi sürüklüyordu, bir yandan da sağ eliyle beni destekliyordu. Uzun bir yolculuktu, özellikle de merdivenler.
"İnlemeyi kes," diye birkaç kere fısıldadı. Ben de öyle yaptım. Ya da en azından yaptığımı düşündüm. Sonra gecenin kucağına düştük. Yağmur damlaları çamurlu kaldırımlardan sekiyordu ve 20 yıllık bir taksinin aşırı ısınmış kaportasından cızırtı geliyordu. Taksi şoförü bulunduğu kabinden bana şüpheli bir şekilde baktı. Ben de ona baktım. "Şoföre hasta değil," dedi Diane, sus işareti yaptı. Şoför de Diane'in eline sıkıştırdığı kağıt paraları kabul etti. Araba ilerlerken narkotikler etkisini gösterdi. Geceliğin Padang sokaklarının mağaramsı bir kokusu oluyordu. Nemli asfalt ve çürümüş balık kokusu vardı. Yağ tabakaları taksinin tekerleri altında tıpkı gökkuşağı gibi dağılıyordu. Neon aydınlanmaları olan turist bölgesinden çıktık ve son 30 sene içerisinde şehrin etrafında büyüyüp karman çorman olmuş evlerin ve dükkanların arasına girdik. Eğreti gecekondu mahalleleri yeni kurulan refah bölgesine doğru açılıyordu. İnce çatılı kulübelerin brandalarının altında buldozerler park etmişti. Gökdelenler gecekondu mahallelerinin içinden mantar gibi büyüyerek çıkmıştı. Ardından fabrika alanından geçtik. Duvarları griydi ve dikenli tellerle kaplıydı. Sonra sanırım tekrar uykuya daldım. Seyşelleri değil de Jason'ı görüyordum. Jason'ı ve ağlara olan düşkünlüğünü, adet değil ağ, kurduğu ve yerleştirdiği bu ağların ona nelere mal olduğunu görüyordum.
10. Ayrımın sonu. Sayfa 103.